Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz podcast serisinde herkes için cinsel sağlık hakkını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Bedenin Hakkı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu ve Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanıyor.
Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz podcast serimizin 3. bölümünde bir aradayız. Ele alacağımız cinsel sağlık konusu HIV ve AIDS. HIV ile yaşayanların deneyimlerini aktaracağız, bunlardan haberdar olacağız. HIV, insan bağışıklık yetmezliği virüsü. Tedavi ve gerekli önlemler alınmadığında korunmasız cinsel temas, anneden bebeğe, kan nakliyle bulaşabilen ve vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ancak esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren bir enfeksiyon. HIV tedavi altına alınmazsa bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. AIDS yani edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu ise HIV'in neden olduğu hastalıklar bütünü yani klinik bir evre. Günümüzde HIV kontrol altında tutulabilir bir sağlık durumu. Tedavi alan HIV pozitif kişiler herkes gibi yaşayabiliyor, çalışabiliyor, evlenebiliyor ve enfekte olmayan bebek sahibi olabiliyorlar. 2017 yılında ise tüm bilim otoriteleri tarafından belirlenemeyen, bulaşmayan sloganı ile düzenli tedavi alan HIV pozitiflerin HIV'i cinsel yolla bir başkasına aktaramayacakları ispatlandı. Bu son yıllarda HIV alanında en büyük bilimsel devrim oldu. Türkiye'deki durumu, dünyadaki durumu ve gelişmeleri konuşacağız. Konuklarım Oğuzhan Latifnu ve Çiğdem Şimşek. Şimdi ikisini de sizlere kısaca tanıtayım. Ondan sonra da sorularımıza geçelim isterseniz.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
2016 yılında HIV tanısı aldıktan sonra LGBT artı cinsel sağlık ve HIV alanında çalışmalara başlayan Oğuzhan, Uluslararası AIDS Topluluğu'nun gençlik elçilerinden birisi. Pandemi döneminde İsviçre'de başladığı sağlık bilimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Oğuzhan, aynı zamanda sağlık hizmetleri araştırmacısı ve Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin HIV Çalışmaları Birimi sorumlusu. Her konuğumuz Çiğdem Şimşek. 17 yıldır HIV alanında aktivizm yapan Çiğdem Şimşek, kurucu üyesi olduğu Pozitifiz Derneği çatısı altında kurumsal iletişim, kaynak geliştirme ve HIV-AIDS eğitici eğitmenliği dışında HIV tanısı alan kişilerin yaşamlarını normalleştirebilmeleri için destek hizmetlerine, yaşadıkları hak ihlallerine karşı savunuculuk çalışmalarına, HIV'in doğru bir şekilde tanınırlığını artırmak ve ön yargıları ortadan kaldırmak amacıyla farkındalık faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de HIV ve AIDS'in takibi ve HIV ile yaşayanların deneyimlerini konuşacağız. İlk sorum, dünyada ve Türkiye'de HIV ile yaşayan insanların sayısı nedir? Ülkemiz özelinde bu konuda elimizde sağlıklı veriler var mı? Veri konusunda yaşanan güçlükler, eğer varsa bu konuda bir güçlük yaşanıyorsa, bunlar neler?
Ben yanıtlayayım. Kısacık bir dünya verilerinden bahsetmek istiyorum. Bu yıl Temmuz ayında UNAIDS yani Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı yayımladığı küresel rapora göre 38 milyonun üzerinde HIV ile yaşayan kişi var. Tabii ki bu bütün dünyada da buzdağının görünen kısmı. Aynı şeyi Türkiye için de söylemek mümkün. Türkiye'de ilk görüldüğü 85'ten bu yana Kasım ayına kadar olan elde edilen verilerde de 36 binin üzerinde HIV ile yaşayan kişi olduğu kaydedildi. Ancak Türkiye'deki bu verileri değerlendiren pek çok uzman diyor ki 2040 yılında yaklaşık 400 bin HIV ile yaşayan kişi olacağı ve bunun sadece 150 binine tanı konabileceği yönünde. Az önce de söylediğim gibi sadece buzdağının görünen kısmını tanık olunabiliyor. Bunun nedeni de hem HIV hem de HIV ile yaşayan kişileri olan ön yargılar.
Peki, Sağlık Bakanlığı HIV sadece bir sağlık problemi olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir sosyal bir problem olarak da tanımlıyor. Siz ne diyorsunuz? Yani HIV ile yaşayanların kaçı tedaviye ulaşabiliyor ülkemizde?
Aslında tüm pandemilerden başlayabiliriz. Tüm pandemiler yapıları dolayısıyla toplumdaki farklı eşitsizlikleri ortaya çıkartıyorlar. Bunu aslında Covid döneminde de deneyimledik ve hala deneyimlemeye devam ediyoruz. Bu HIV üzerinde de geçerli. Böyle olduğu için her ne kadar HIV verdiğimiz klinik yanıt şu an çok başarılı olsa ve vücudumuzda virüs baskılansa bile sosyal faktörler işin içine girdiği için ve sosyal eşitsizlikler ortaya çıktığı için aslında bir toplum sağlığını ilgilendiren bir olgu aslında HIV bu yüzden. Bu yüzden de aslında her ne kadar klinik olarak verdiğimiz yanıt başarılı olsa da asıl önemli olan bu tedavilere ne kadar erişim olduğu. Çiğdem'in bahsettiği gibi 38 milyon kişi var HIV'le yaşayan. 2021 yılında 38 milyon kişiydik. Ve bu insanların %85'i statülerini biliyordu. %75'i de tedaviye erişim sağlayabiliyordu. Bunlar global veriler. Ama Türkiye'ye baktığımızda aslında elimizde hiçbir veri yok. Türkiye'de kaç kişinin HIV'le yaşadığını istatistik olarak tahmin etmek şöyle bir dursun. Kaç kişinin tedaviye eriştiğini, istatistiğini de bilmiyoruz. Test olduktan sonra kaç kişi tedaviye erişebiliyor bunu da bilmiyoruz. Aslında Türkiye'deki bir de veri ve veri eksiği olduğu için de hizmet geliştirmekte zorlanıyoruz.
Peki HIV'le yaşayanların sağlık hizmetine erişimde yaşadığı zorluklar neler? Yani önyargılar, ayrımcı ve dışlayıcı tutumlar, doğru bilinen yanlışlar neler? Yani HIV'le yaşayan kadınlar, mülteciler, LGBT artılar nelerle karşılaşıyor Türkiye'de? Nelerle karşılaşmıyor ki belki de?
Ne yazık ki yani HIV'le yaşayan kişiler hayatın her alanında, yani iş hayatından özel hayatına, kamusal alana her yerde sistematik bir şekilde damgalanıyor ve ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar ne yazık ki. Tabii bu da hak ihlalleri olarak karşımıza çıkıyor. HIV alanında bilimsel olarak bir sürü başarı kaydedildi. Yani 40 yıl oldu neredeyse HIV tanımlanalı. Ama aynı şey ne yazık ki bu damgalanma ve ayrımcılık için söylemek çok mümkün değil. Özellikle de yanlış inanışlar, yanlış bilgiler de bu algıyı çok körükleyebiliyor. Örneğin HIV sadece bir LGBTİ artıların meselesidir gibi çok yanlış bir inanış var. Yani dünya verilerine baktığımızda bunun %54'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde marjinal yaşayan, işte mutlaka bir şey yapmıştır da başına gelmiştir gibi daha çok ahlaki bir yerden değerlendirdiğimiz bir tarafı da olabiliyor. HIV'le yaşayan kişiler en çok sağlık alanında ve sağlık çalışanları tarafından hak ihlallerine maruz bırakılabiliyor. İkinci sırada da çalışma hayatı geliyor. Sağlık alanı ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Genelde işte HIV'le yaşayanlar ve sağlık profesyonelleri olarak iki ayrı grupmuş gibi ele alıyoruz ama bu yıl yayınladığımız hak ihlalleri raporunda ise öne çıkan verilerden biri de bu yıl HIV'le yaşayan sağlık çalışanlarının daha çok hak ihlaline maruz kaldığı yönünde. Yani HIV'le yaşayan her meslekten, her yaştan, her ırktan, her cinsel kimlik ve yönelimden insan var. Yani ayrıştırmamak gerekiyor. Oğuzhan'cığım sen de lütfen özellikle diğer alanlarla katkı sağlar mısın?
Tabii Çiğdem'in dedikleri çok doğru ve bunları zaten Pozitif Yaşam'ın ya da Pozitifiz Derneği'nin yayınladıkları hak ihlalleri raporlarından da okuyabilirsiniz daha detaylı eğer merak ediyorsanız. Tabii, bunlar yaşanıyor, bunlar bizim gerçekliğimiz ama bunun yanında aynı zamanda güzel şeyler de yaşıyoruz biz. Biliyorsunuz ülkede hepimiz şu an çok fazla hak ihlali deneyimliyoruz ve bu hak ihlalleri bir yerlerde bizi bir araya getirip haklarımızı talep etmemize de aslında ortam sağlamış oluyor. HIV alanında da tabii ki HIV'li yaşayanların ve alanda çalışanların birbirini destekledikleri sivil toplum örgütleri var. Bu örgütler LGBT artı örgütleri ya da HIV örgütleri ya da cinsel sağlık örgütleri gibi farklı farklı alanlarda çalışan bir sürü örgüt var. LGBT artı örgütleri de HIV'le yaşayan ya da HIV'den etkilenen, yeni HIV tanısı almış LGBT artılara destek vermek için aslında son yıllarda daha fazla hizmet geliştirmeye başladılar. LGBT artılar aynı Çiğdem'in dediği gibi bilgisizlikten ve bilgiye erişimin kısıtlılığından kaynaklanan bir damgalamaya da maruz bırakılıyorlar. Sanki HIV sadece bizi ilgilendiren bir enfeksiyonmuş gibi de algılanabiliyor. Ama bunun yanı sıra bizim teste erişimimiz daha da zor. Çünkü bu test merkezleri ya da sağlık kuruluşları ya da bir şekilde devletle ilişkilenen ve devlet kurumlarında bizim hizmet almamızı zorlaştıran bir sürü sosyal faktör var aslında. Belki LGBT artılar üzerinde bunların altını çizebiliriz.
Peki statü paylaşımı da bir sorun olarak çıkıyor karşımıza bu konuda. Yani bir insan hakkı sorunu olarak bu alanda yaşanan sorunlar neler? Onları da özetleyebilir misiniz?
Tabii ben cevap verebilirim. Bu tartışmayı aslında biz yeni yeni yaşamaya başladık ve bu tartışmanın üst başlığı aslında HIV'in kriminalleştirilmesi. Çünkü statü paylaşımı şöyle bir tartışma olarak karşımıza çıktı birkaç yıl önce Dünya AIDS gününde. İşte Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin HIV'le yaşayanlar statülerini paylaşmak zorunda değillerdir şeklinde yaptıkları bir paylaşım sonrası bu tartışma çok alevlendi sosyal medyada. Ve insanlar istedi ki HIV'le yaşayanlar, yani ben tüm partnerlerime herhangi bir şey yaşamadan önce HIV statümü söylemek zorunda olayım. Ama bu biraz az önce bahsettiğim gibi bilgisizlikten kaynaklanıyor. Çünkü ben tedavi alıyorum ve benden başka birine HIV geçme ihtimali zaten yok. Dolayısıyla benden HIV'in başka birine geçip başka birine zarar verme ihtimali yokken ben niye böyle bir zorunlulukla karşı karşıya bırakılıyorum? Bu HIV'in kriminalleştirilmesidir. Çünkü paylaşmamam halinde bunun yasal bir yaptırımı olmalıdır deniliyor. Bu tartışma ilk yaşayan ülkede değil aslında Türkiye. Bir sürü ülke bunu yaşadı ve bir sürü ülke HIV'i bu şekilde kriminalleştirdi ve hala bazıları bu yasaları kaldırmaya çalışıyor. Bunlardan biri mesela Norveç. Norveç'te de HIV statüsü paylaşımı zorunlu haldeydi ama yavaş yavaş şu an kaldırılıyor. Çünkü B=B bilimsel gerçeği aslında zaten HIV'le yaşayanlara böyle bir zorunluluk getirmenin mantıksız olduğunu söylüyor. Çünkü şu andaki politikaların amacı HIV'le yaşayanların test olup tedaviye erişebilmeleri ki başkalarına HIV geçemesin. Dolayısıyla statülerini paylaşmasalar bile tedaviye erişimleri varsa bir risk ortada yok. Bir zarar verme ihtimali ortada yok. Aslında çok önceden uluslararası alanlarda yaşanan bir tartışma bu. Biz Türkiye'de bunu yeni yeni tartışıp sindirmeye başladık. Daha fazla da konuşmaya devam edeceğiz sanırım.
Biraz önce Çiğdem de bahsetti bir cümleyle çalışma yaşamında yaşanan zorluklar da var. HIV'le yaşayanlar çalışma hayatında nelerle karşılaşıyor?
İlk basamakta işe girişlerde istenen HIV testi karşılarına bir engel olarak çıkıyor. Bunun hiçbir kanuni zorunluluğu yok. Yani hiçbir mantıklı, elle tutulur bir tarafı da yok aslında. Çalışma hayatı derken bunu her alan olarak düşünelim. Az önce de bahsettiğim gibi HIV'le yaşayan sağlık çalışanları yine kendi kurumlarında da belli periyotlarda muayene olmaları ya da kan vermeleri gerekiyor. Onlar daha çok damgalanıp yani çifte damgalanmaya maruz kalabiliyorlar ya da kendi kurumlarında tedavilerine erişmeyip başka bir klinikte destek almaya devam ediyorlar. Hatta biliyorsunuz Türkiye sadece birkaç tane büyük şehirden oluşmuyor. Anadolu var, kırsal var. Buralarda görev yapan insanlar bırakın kendi mahallesindeki ya da iki sokak ötedeki yere gitmeyi bambaşka şehirlerde tedavilerini almak için yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. Öte yandan iş hayatı devam ederken de iş hekiminin statüsünü öğrenmesi nedeniyle işverenlere durumunu paylaşması yine bir hak ihlal olarak karşımıza çıkıyor. Hekim dahi olsa bir kişi hiç kimsenin rızası olsa dahi HIV statüsünü paylaşamaz. Yani bu TCK'ya göre de suç teşkil ediyor. Az önce Oğuzhan'ın söylediği gibi HIV'le yaşayanların statülerini paylaşma konusu için de aynı şey geçerli. Aslında bunu savunan insanların neden böyle düşündüklerini diye bir empati kurmaya çalıştığımda çünkü korkuyorlar. Korkunun temelinde de yanlış bilgi var ve yanlış bilgi nedeniyle de ön yargıları oluşuyor. Ve bu ne yazık ki ön yargılar hayatın her alanında karşımıza çıkabiliyor. Yani HIV'i ne kadar doğru ve güncel bilgiyle öğrenirsek bu korkuları da çok kısa bir sürede geride bırakmak mümkün.
Peki bu noktada CİSİ platformunun bir politika belgesi de açıklandı. Bir ulusal program talebi var. Yani Türkiye'de HIV-AIDS kontrol programının uygulanmasını ve eylem planında belirtilen değerlendirme toplantılarının yapılmasını talep ediyoruz başlıklı bir politika belgesi açıklandı. Bu belgeden bahseder misiniz? Acil olarak neler talep ediyorsunuz? Neler yapılmalı?
Bu belge dediğiniz gibi bu kontrol programı aslında var. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında yayınladığı ve 2019-2024 yıllarını kapsayan bir belge var. Ve burada aslında global hedeflerle de paralel bir şekilde ülkesi yani yerel hedeflerini listelemiş Sağlık Bakanlığı ve bir sürü aktivite, faaliyet, hedef belirlemiş. Ama bu programın neredeyse sonuna geldik. 2024'e çok yaklaştık ve bu faaliyetlerin, planların, hedeflerin neresine gelindi, ne kadarı yapıldı bunları bilmiyoruz. O yüzden yayınladığımız politika belgesinin de ana talebi aslında izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması ve bu çalışmalara da tüm sivil toplum örgütlerinin yani HIV alanında kesişimsellikten söz ediyoruz hep ve tüm yani bu alanla alakası olan tüm sivil toplum örgütlerinin yani toplumun tüm kesimlerinin de dahil edildiği toplantılar talep ediyoruz aslında. Çünkü bu dosya Eğer gidip bakarsanız Sağlık Bakanlığı sitesinden bir sürü paydaşı olan bir dosya. Ama sadece iki sivil toplum kuruluşu paydaş olarak listelenmiş.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kimler paydaşlar? Biraz bu programı anlatır mısınız?
Az önce dediğim gibi bu kontrol programı küresel hedeflerle, yani Birleşmiş Milletler'in UNAIDS'in yayınladığı hedeflerle paralel bir şekilde geliştirilen bir program, bir belge. Yani hedefi aslında 3 ana hedefi var. 95-95-95 olarak listeleyebileceğimiz. HIV'li yaşayanlar test olabilsinler, tedaviye erişim sağlayabilsinler ve viral yükleri baskılansın. Bunun %95'ler bunlar aslında. Biz bu %95'lerin neresindeyiz bilmiyoruz Türkiye'de. Programın da ana amacı aslında bu durumu geliştirmek ve bu hedeflerin takibini yapabilmek. Peki paydaşlar kimler diye bakarsak çok fazla paydaşı var bu dosyanın. Yani çok fazla bakanlık var. İşte Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı gibi gibi farklı farklı bakanlıklar var. Bazılarının neden orada oldukları çok anlaşılır, bazılarının neden orada oldukları çok anlaşılır değil. Mesela Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi. Radyo Televizyon Üst Kurulu bu belgenin paydaşı olarak son 4 yılda ne yapmış mesela? Ya da biz ne yapmasını bekliyoruz? Bu soruların yanıtları bende de yok. Farklı farklı paydaşları var. Tabii ki en önemlisi dediğimiz gibi klinik yanıt çok gelişti HIV'e. Ama sosyal yanıt, yani bu tedavilerin erişilebilirliği aslında şu anki güncel sıkıntı yaşadığımız alan. Bu yüzden sivil toplumun, yani HIV'den etkilenen kişilerin bu planlamalara dahil edilmesi ve onların deneyimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda test, tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu programla ilgili aslında vurgulamak istediğimiz ve daha fazla tartışılmasını istediğimiz noktalar bunlar.
Müsaaten olursa minik bir katkı yapabilir miyim? Çok güzel özetledin. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık Oğuzhan. Bu küresel hedeflerin işte 95-95-95 küresel hedefleri ok olarak artık son yıllarda bir de bir 4. 95 de konuşuluyor. Deniyor ki tamam, teste gitti, tanı aldı, viral baskılanma sağladı ve artık bu insanların cinsel yola bulaştırıcılığı yok. Peki bunlar ne kadar sahip oldukları haklara kullanabilir haldeler. Herhangi bir ayrımcılık yaşamıyorlar. Yani insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını devam edebiliyorlar. Bu 3.95'te Türkiye'nin ilk basamakta, yani test ve tanı koymada biraz karne notu zayıf. Ama tedavi erişimde, yine burada bir parantez açayım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ya da kayıtlı olan kişiler sadece bu haktan yararlanabiliyorlar. Ne yazık ki tedavi erişemeyen mülteci, sığınmacı, göçmen statüsünde pek çok insan var. Bu da ayrı bir sağlık hakkı, yaşam hakkı, insan hakkı ihlali olarak değerlendirilebilir. Ve sonrasında da viral olarak baskılanıyor. Ama bunların her birini mutlaka ana zeminindeki ilk olarak teste erişim, yani test yapma ve tanı koymanın çok daha üzerine eğilmesi gereken bir basamak olarak da dikkat çekiyor.
Etkili bir program uygulanmasının önündeki engel ne? Yani aslında ne olmalı?
Yani çok fazla engel var şu anki bulunduğumuz noktada, ama sanırım içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları göz önüne alırsak yatırım yapılması gerekiyor bu alana. Yani Çiğdem'in de az önce anlattığı gibi insanlar HIV testi olabilmek için farklı şehirlere gidiyorlar ya da çok çok daha, yani komşu şehirde değil, çok daha uzaktaki bir şehire gidiyorlar. Çünkü ifşa olmaktan korkuyorlar ve bu sadece bir kaygı değil, bu yaşanıyor, bunlar yaşandığı için insanlar bunlardan korkuyor. Dolayısıyla HIV alanında bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırım hem çalışanların, bu alanda çalışanların eğitimleri üzerine, hem yeni merkezlerin, yeni hizmet türlerinin, yeni hizmet sunum şekillerinin yaygınlaştırılması üzerine önce bir yatırım yapılması gerekiyor. Ayrıca bu yatırımda çok büyük bir eğitim verilmesi gerekiyor. Çünkü bu paydaşlardan bahsettik mesela az önce. Bu geçtiğimiz, yani kontrol programının süresi boyunca 2019-2024 yılı arasında bu paydaşların bazıları LGBT artılara açık şekilde hedef gösterdi. Ve LGBT artılarla COVID arasında ilişkilendirme bile kurmaya çalışan kurumlar oldu. Dolayısıyla programda yazan politik duruştan çok uzak ya da tam zıttını yapan kurumlar var. Ama bunlar bu programın paydaşları. Dolayısıyla en başa dönüp en temelden bu stratejiyi, bu programı ve devletin buna nasıl yanıt vermek istediğini tartışmamız gerekiyor sanırım.
Şöyle minik bir katkı sağlayayım ben de. Aslında HIV'i sadece bir enfeksiyon olarak ele almak, yani tıbbi açıklaması olan bir enfeksiyon olarak ele almak çok önemli. Ne yazık ki Türk toplumu olarak bunu daha ahlaki bir yerden kurguluyoruz ve hep bunun üzerinden ele alıyoruz. En zemininde bunun tıbbi açıklaması olan bir enfeksiyon olarak ele almak, her insan önlem almazsa karşılaşabileceği bir durum gibi almak sanıyorum ilk adım için önemli olacaktır.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Çiğdem ve Oğuzhan. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı başka?
HIV'i daha çok anlatmak gerekiyor sanıyorum. Yani HIV'in ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını anlatmak. Doğru bilgiyi yaygınlaştırmak bütün olumsuzlukları yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Yani bizim umudumuz ve inancımız hep bu yönde.
Belki son bir şey olarak ben de şunu söyleyebilirim. Hep UNAIDS'in Birleşmiş Milletler'in 2021 raporuna hep referans verdik. Oradan başka bir bilgiyi paylaşabiliriz belki. Türkiye yeni HIV enfeksiyon sayılarının, yani yeni HIV tanı sayılarının artmakta olduğu sayılı ülkeler arasında. Bu demektir ki aslında herhangi birimiz yarın HIV tanısı alabiliriz. Hayatımızda olan biri ya da yarın tanışacağımız biri HIV tanısı alabilir. Buna ne kadar hazırız, neler biliyoruz, bildiklerimizin ne kadarı doğru? Bunu hepimizin bir gidip tekrar bir kontrol etmesi, bilmiyorsak birileriyle konuşup bir podcast dinleyip, bir YouTube'dan bir şeyler izleyip ya da internetten bir şeyler okuyup bilinçlenmeye çalışması gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz gerçeklik bu.
Bu kayıt Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla CISI platformunun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.